Sevgili Forza dinleyenleri, hoş geldiniz. Bugün geçtiğimiz Kayseri Spor maçını ve önümüzdeki derbiyi konuşacağız. Seyitan abi, Çağrı abi, siz de hoş geldiniz. Nasılsınız
Hoş
öncelikle?
bulduk.
Hoş
Teşekkürler.
bulduk. Hoş bulduk.
Nasılsınız?
Teşekkür ederiz. Uzun süreden sonra ilk defa galibiyet aldık. O da çok zorla geçti gerçekten. Yani 2-1'den son 10 dakikada uzatmalar dahil 3 tane golle galibiyeti bulduk. Neler söyleyecek Çağrı abi? Ne diyorsun son maça?
Ya çok karman çorman bir maçtı. Yani hani aslında tribünlerin dolu oluyor olması büyük bir avantaj sağladı mı, yoksa hani ya çok benim de kafam karışık. Bence futbolcuların da kafası karışık. Maç da böyle karışık geçti. Yani çok iyi oynadığımızı söyleyemem ben. Çok ağır bir tempoyla başladık. Maçın ilk yarısı çok yavaş geçti. Hani bu temponun sonucunda da hani Beşiktaş'ın galibiyet alması çok olası gözükmüyordu benim tarafımdan. Ama maçın ikinci yarısı itibariyle tempo yükseldikçe İşler biraz da olsun lehimize döner gibi oldu. Tabii 2-1 mağlup olduktan sonra bence bizim maçı almamızdan ziyade birazcık da Kayseri maçı verdi gibi geldi bana. Hani böyle fazla cesaretlendiler. 2-1'den sonra 3-1 yapabilir miyiz? Tamamen bu işi kapatabilir miyiz? Hani bir son dakika golü yemeden, berabere kalmadan bu işi bitirelim. Bir cesaret geldi Kayseri'ye. Kayseri cesaret gelince de oyun şekli değişti. Yani tamamen kendisi aslında gömülen, ceza sahasının önünde bekleyen Kayseri bir çıt öne çıkınca biz boşluklar bulduk. Bulduğumuz boşluklardan da iyi faydalandık. Biraz da şanslı günümüz dedik. Bir kere de şans bize gülsün. Yani futbol şansı yanımızda olsun bir kere de. Hani biraz şanslı, biraz farklı duyguların olduğu. Hani hocanın gittiği, Önder Hoca'nın maça çıktığı. Hani Önder Hoca maça çıkmadan önce de çok güzel bir konuşma yaptı. Hani hepimizi duygulandırdı. Ama hani Beşiktaş çok da sahipsiz değil diye biraz sevindik. Ama tabii bir hoca ne yapabilir ki? Hani altyapıdan gelen bir hoca hani 3 günde 5 günde bir sihirli değnekle yediremez. Sonucunda bu haftanın flash takımı biz olduk. Biraz şanslı da olsa biraz bu sefer oyuna giren futbolcuların takıma katkı vermesiyle de olsa netice hepimiz için pozitif oldu.
Seyitan abi, sen neler söyleyeceksin abi? Çok yani ilk defa mesela değişikliklerimizden katkı aldık. Sergen Hoca'nın bahsettiği kenardan yardım alamama problemini ilk defa açtık. Hatta fazlasıyla açtık. Güven 15 dakikada bir gol, iki asist yaptı. Oğuzhan iki tane asistini yaptı. İyi oynadı bence. Neler söyleyeceksin abi bunları?
Yani son cümlen sorundan başlayayım. Çünkü hiç denemediği bir oyuncuları oyun aldığı için şey yaptı. Hani yedekten girenler etki edemiyor diyordu. Ki son maç üzerinde bakarsak yani cezalı yerine topu alırsan pek etki etmesi mümkün değildi zaten. Yani daha unutulan oyuncuları şey yapınca tam denk geldi yani. Hani hocanın gidişi, Olaf'la gidişi üstüne bu. Değişik o an açısından, o açıdan değişik bir maç oldu. Ben de daha o tepkiyi, yani dünyanın her yerinde olan hoca gittikten sonra verilecek tepkiyi çok daha erken bekliyordum açıkçası. O Çağrı abinin dediği gibi tutuk başladık. Bu tutuk başlama da çok normal çünkü yani çok inanılmaz büyük bir yıkım sürecinden geçmiştik. Yani böyle büyük kulüplerde Allah korusun Schalke'nin düşüşü falan gibi böyle facia şeyler ya da işte Fener'in 2 sene önceki hali mi, 2 sene miydi, 3 sene önceki hali gibi şeylere doğru da gidebilirdi iş. Ama hem ikinci yarı değişikliklerden önce de bence devre arasının yani o soyunma odasından çıkışta farklı gelmişlerdi. Hem de değişikliklerden sonra çok ihtiyacımız olan galibiyeti aldık. Kayseri'nin o 2-1'den sonra sadece şey değil, bence Hikmet Karaman'ın da değindiği gibi hani deplasman dolu tribünlerinde taçta böyle bir salaklık yapmak maçı da çeviren şeylerden oldu yani tam tribün artık yani yine takımına dönmüşken protestolara işte Sergen Yalçın falan bağırılırken boş yere gaza getirdiler. Sonunda da 4-2 yenildiler yani ben de sadece oyuna açık oynama olarak değil bir de en yapılmayacak iş tribünde deplasmanda öndeyken inatlaşma şeyini Kayseri'de yanlış buldum. Çok ihtiyacımız olan bir galibiyetti ve ilk yani ekstra bir durum olarak da biz kazandık. Diğer hepsi yenildi. Yani beraberlik bile yok. Uzun süre sonra kazanınca böyle mucizeler gerekecek artık bize. Yani bundan 3-4 hafta daha böyle şeyler gerekecek. Diğerlerinde puan kaybettiği hedef şampiyonluksa. Umarım iyi bir başlangıç olur.
Galibiyeti Karol'e mi bağlıyoruz abi?
Yani var onun da bir şeyi. Uyuyan devi uyandırdı.
Ben de aslında ya bir şey aklıma şey geldi Karol hareketleri yaparken. Hatırlarsınız hazırlık maçıydı bu sene. Evet. Karol galibiyet sonrasında attığı fotoğrafla değişik bayağı taraftarımızın.
Evet. Aynen. Değişik bir post paylaşmıştı.
Evet evet. Ve aklıma direkt o geldi. Neyse ki galip geldik de Karol sevmedi diyelim. Çağrı abi Önder Hoca'yı nasıl değerlendiriyorsun? Geçen gün çıkan kararla beraber Önder Hoca'yla şimdilik devam etme kararı. Ki şimdilik neden mesela ya da derbiye neden o zaman çıkıyor şimdilikse? Bunun hakkında ne düşünüyorsun abi?
Kim çıksın Uygar? Yani yok ki adam çıkacak. Yani şimdi Önder Hoca'yı değerlendirmek yani nasıl değerlendirebiliriz ki? Hani bir haftadır takımla beraber çalışıyor. Ama takım zaten işte sizin de söylediğiniz gibi darmaduman olmuş vaziyette. Yani ne yapabilirsin ki? Hiçbir şey yapamazsın. Yani pozitif motivasyon yapmaya çalışabilirsin. Çok ekstra bir taktik değişiklik yapamazsın. Hani yapmaya çalışsan da saçma sapan bir şey de olabilir. Bence bu alanı, bu durumu iyi değerlendirdi. Hani maç öncesi konuşması da hep böyle duygusal bir konuşmaydı. Anlayabiliyorum, çok da doğal. Ama hani niye Önder Hoca'yla devam ediyoruz, niye az devam ediyoruz? Hani yani hoca bulsalardı muhtemelen zaten Fenerbahçe maçında bir başkası çıkacaktı. Hoca bulamadıkları için, bir anlaşma yapamadıkları için Önder Hoca'ya devam ettiler. Bu maçı kaybetseydik de şey maçında Önder Hoca'yla çıkacaktık. Yani kiminle çıkacağız başka?
Onu soracaktım abi aynı şekilde. Çünkü mesela acaba acele ederler miydi? Ki bu sene acele etmelerin hiç faydası olmaz da hoca kararında.
Ya Fenerbahçe maçıyla ilgili acele edip etmemek ya bilmiyorum. Bu biraz şey hani politik bir karar olur orada. Acaba işte hoca bulamadık, Kayseri'de zaten Önder Hoca'yla yenildik. Fener maçında da hoca bulamadan çıktık ve hani kötü bir sonuç aldık. Bu tamamen yönetimin sonu olur mu şeyini bu galibiyetle bertaraf etmiş olduk. Yani öyle bir şansı oldu yönetimin bu konuyla ilgili. Hani niyet okumak çok doğru olmayabilir ama ben başka bir şey göremiyorum zaten Beşiktaş camiasında şu anda. Hani Önder Hoca'dan başka bu konuyla ilgili sezon sonuna kadar değil belki ama hani devre arasına kadar zaman kazanmak için devam edecek. Başka birini göremiyorum.
Ezer abi sen?
Ben gelen hoca için de yani sadece bizde değil işte son mesela değişiklikte, Rannik'te. Gerçi onda biraz daha work permit'si de vardı. İngiltere'nin çalışma izni dediler ama ne kadar doğru bilmiyorum. O da mesela Arsenal maçında çıkmayıp ya da en başta Chelsea deplasmanında çıkmadı. Arsenal çıkmadı. Crystal Palace'la başladı. Yani bence kesinlikle zaten kim geliyorsa gelsin Kadıköy deplasmanı da büyük şey olur. Yani hele şu an konuşulan adaylarsa biri zaten çocukluğundan Beşik'ten beri düşman oraya ve gittiği zaman dengesi en şey yerleri de dağılıyordu. Onun zaten orayla başlamaması lazım. Diğer hocalar taraftar gözünde hiç tanınmayan kredisi hoca adaylarından da biraz konuşuruz. Birazdan konuşmayacağız, şey yaparız. Onu da düşündüler muhtemelen. Yani kimseye ilk görev orayı vermeyelim diye. Bir de hoca yenince tabii Önder Hoca galip gelince onunla gidelim dediler. Ama Ceyhun Kazancı da %50 %50 dedi yani şeye çıkması, Kadıköy'e çıkması. Muhtemelen politik bir açıklama o. Ben yeni gelen hocanın işte bugün takım izinliydi. Yarın idman yapacak. Hani 3 günlük 4 günlük idmanla ben de şeye çıkmasına karşıyım. Çağrı abinin dediği gibi de yani A takım hocaları ayrıldıktan sonra hemen en yetkili kişi Önder Hoca olduğu için B planı olmadan yani direkt olması gereken oluyor şu an. Galibiyette yönetim bu konuda biraz daha elini rahatlatmış. Çok büyük ihtimalle.
Ya yani ben biraz düşündüm abi aslında Önder Hoca ile beraber bir Kadıköy deplasmanı galibiyeti gerçekten çok güzel hissettirmez mi ya?
Ya yani keşke olsa ve böyle hikayeler de futbolda çok var.
Evet ve Ersin, Serdar, Rıdvan hepsi sahadayken mesela özellikle böyle bir şey gerçekleşse çok ayrı gurur duyarız tabii ki.
Ya yani çok umarım. Ya işte Beşiktaş taraftarının güzel özelliklerinden bir tanesi. Hani bir yerden sonra hemen pembe bir tablo çiziyoruz biz burada. Ama ciddi olarak Kayseri maçına baktığımızda Beşiktaş'ın oynadığı bir oyun yok. Yani Fenerbahçe'de Kadıköy deplasmanında biz çok zorlanırız. Hani biraz futbolcu üzerinden değerlendirmek gerekirse biz bazen fazla pembe gözlüklerle bakıyoruz oyuncularımıza. Yani Serdar gelecekte umarım Beşiktaş formasını giyer ve çok iyi bir stoper olur. Ama daha çok yolu var önünde. Yani real baktığımızda bizim takım olarak eksiklerimiz düzelmedi. Takım, yani şöyle bir handikap çıkacak. Çok daldan dala atlıyor olabilirim belki ama bu haftaki 11'in kaç tanesi bir sonraki hafta 11 oynayacak Kadıköy'de? Yani siz olsanız stoper kimi oynatırsınız? Oradan bakmak lazım mevzuya.
Necip.
Evet, yani, evet, Necip'i oynatırsınız. Çünkü niye? Aslında Wellington'dan ve yani Montero'dan hiç bana iyi performans alamadık.
En çok güven veren o, evet.
Evet, yani şimdi bu kadar Serdar diyoruz. Şahane ama bunu unutmayalım. Biz doğru gözle bakalım. O çocuğun iyi stoper olması için önünde gerçekten uzun bir zaman var. Kısa bir zamandan bahsetmiyorum. Yani uzun zaman da hani 3 yıldan falan da bahsetmiyorum. Hani kumaşı iyiyse birkaç yıl içinde toparlar ama stoperler olgunlaştıkça daha iyi olurlar. Özellikle Türkiye'de biraz zamanı var, oynaması lazım. Aynı zamanda çok sevdiğinizi biliyorum ama mesela Türk ve gurur duyuyorum ama Ersin'in performansı da çok kötü. Yani son kimin kötü değillersen o da ayrı bir case ama kalecinin performansı oyunun sonucunu etkileyen performans ya birebir. Hani o da çok iyi değil. Vida'yı zaten biliyoruz Allah'lık Ali Bey yani. Hani ne olduğu, ne oynayacağı belli değil. Hani Rozier muhteşem bir performans sergilemiyor sezon başından beri. Rıdvan'ın defansif özellikleri harika değil. Şimdi biz buna benzer dörtlülerle istersen işte Serdar'ı koyma, Necip'i koy işte veya Wellington'u koy veya Montero'yu koy. Tamam. Bunlarla beraber Kadıköy deplasmanına çıktığında çok ekstra bir yani saçma sapan bir durum da oluşabilir. Bunu unutmayalım. Biz Kayseri maçında ne yaptık? Yani 70 dakika ne yaptık? Bir şey yapmadık mı 70 dakika? Kayseri gibi bir takım geride durarak ondan sonra bizim kendi hatalarımızdan da kaynaklı şeylerden gittik gol attı. O maçı kaybedebilirdik de.
Yani, kaybediyorduk da. Kaybediyorduk
evet,
zaten abi.
Evet, hayır şöyle maalesef bana şey gelmiyor. Hani ya yarın Beşiktaş kimle oynarsa oynasın yener modundan biz ya arkadaş Beşiktaş kimle oynarsa oynasın galip gelemeyebilir moduna döndük.
Evet, nasıl gol atarızı ben de hep aklıma geliyor.
Ha yani.
Çok keskin bir dönüş oldu ama.
Evet yani şimdi sen Kayseri olarak evet o da bence duygusal. Hani işte şeyin Karol'ün orada yaptığı falan o seyirciyi çıldırtıyor. Futbolcunun bir çıldırmış vaziyeti yok orada yani. Futbolcu delirmiyor. Vay nasıl bana bu olur falan diye hani. Seyirci dönüyor orada. Hani işte aleyhte tezahüratı bırakıyor. Daha lehte tezahürata geçiyor veya daha sinirli bir tezahürata geçiyor orada. Beşiktaş'ı şey yapmak için. Ama Kayseri'li oyuncular 70 dakika oynadıkları gibi yine çakılı oynasalar ya bizim bırak güvenli Oğuzhan'la bilmem ne. Hani bu halimizde hiçbir yani çok enteresan yine bir saçma sapan bir gol atmamız gerekiyordu. Larin'in attığı gol de güzel gol attı ama hani her kalecinin de yiyeceği gol değil o. Yani ceza sahasıyla 6 pas arasından yani çok yakından vurmadı o kafayı.
Çok zor bir vuruş ya.
Evet, çok iyi yere vurdu ama yanındaki adamın da eşekli. Yani sen oradan o adama kafa vurduruyorsun. Yani yerde çok da güzel gol attı bak onu da söylüyorum. Ama hani bu çalışılmış zaten anlatabildim mi? Olan bir hadise değil yani. Sağdan geldik öyle yaptık işte ortadan girdik. Bilmem ne yaptık hikayesi değil. O da tesadüfi bir gol yani aslında bakarsan. Tesadüfi bir pozisyon. Şimdi herkes diyor ki Serdar asist yaptı. Çok iyi abi. Güzel, harika. Seviniyorum, övünüyorum ama yani hani benim fikrim şu. Herkes önce kendi işini yapsın. Ve çok iyi yapsın. Bence de Serdar verilen görevi en layıklı şekilde gerçekleştirdi. Tamam. Olabilir ama benim beklentim zaten çok yüksek değildi. O beklentiyi karşıladı. Beklentimiz çok yüksek olduğu adamlar var. Onlar bir türlü o beklentiyi karşılamıyorlar. Bir de oyunun kendisi çok yavaş. Yani o kadar yavaş ki nasıl gol atacaksın abi? Öyle bir durum vardı yani hani. Sağdan aldım, sola verdim, soldan aldım. Bu tam şeye benzettim ben onu. Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'a geldiğinde oynattığı futbol vari bir hareketti bu. Oyun vari bir hareketti. Sıfır tempo. Sürekli top dolaştır ama pozisyon olmasın. Yani ben çok pozitif bakamıyorum ya.
Abi topu her zaman dediğim gibi dolaştırıyoruz. Doğrusu çok yavaş dönüyor top. Yani başarılı Beşiktaş hiçbir zaman top bu kadar yavaş dolaştırmamıştı zaten. Ama ben son 20 dakika mesela özellikle orta saha üçlümüzün Oğuzhan Piyaniç yan yana olunca iyi futbol izlediğini düşünüyorum sizin aksinize. Beşiktaş iyi oynadı diye düşünüyorum ben son 20 dakikayı.
Yok, yanlış anlaşılmasın. Beşiktaş son 20 dakikayı çok iyi oynadı. Ama Kayseri kendi oyun formatını değiştirdi. Attığımız gollere bak. Yani attığımız 3 gole bak.
Tabii abi. Geçiş oyunu golü attık ya, şaka gibi. Bu sene ilk defa kontrataktan 2 tane gol bulduk yani.
Aynen öyle. Sadece bir Anadolu takımı veya Hikmet Karaman bunu yapabilir. Ama hani ya bu şöyle düşünsene. Hani Beşiktaş'ın bunu yaptığını düşünsene. Atıyorum bu Borussia Dortmund'la oynadığını ve böyle yaptığını düşünsene. Kafayı vurursun yani yerden yere. Oğlum manyak mısınız? Niye çıkıyorsunuz? Zaten 2-1 öndesin. Adam senin kaleye doğru düz gelemiyor falan diye.
Hocayı alıp keseriz ya. Ben ilk yarım saati izleyemedim açıkçası. Bugün maç günü çok sıra vardı. Muhtemelen fazla bilet satılmış. Çünkü ilk defa böyle bir sıkıntıyla karşılaştım. Maçtan yarım saat önce kuyruktaydım doğu altta. Ama maça girdiğimde maçın 30. dakikasıydı. Zaten girdim, golü yedik. 35 gibi bir golü yedik. Çıksaydın ondan sonra tam yok abi. Tam çıkarken diyeyim daha doğrusu, golü attık Laren'de.
Çok iyi.
Laren o imkansız golü attı. Ondan sonra tüm golleri gördüm neyse ki. İlk yarım saat nasıldı bu arada?
Seyitan söylesin ilk yarım saat.
Yani biz hiçbir şey kaybetmemişsin diyebilirim.
Öyle mi? Herhalde Serdar şey yapmış. Top kendisinden çıktığını söylemiş.
Ha, evet.
Yani bir olmuş yani.
Onu yaptı. Sonra işte şeyler falan, maç sonunda da Önder Hoca'nın lafları falan çıktı ya zaten. Altyapıyla konuşurken, şey yaparken falan diye. Onu yani tam maça denk getirdiler. Serdar'ın o hareketi üstüne altyapıda verdikleri eğitim falan. Evet, ilk 30 dakikanın tek önemli olayı o olabilir. Ki bence yanlış da bu arada.
Josef'in eksikliğini. Ha evet abi. Bence de yanlış yapılmaması gerektiğini
kudurduğum
düşünüyorum.
Kudurduğum noktalardan biri yani de bu.
Çünkü fark ettiyseniz Emrah Başsan kendini nasıl yere atıyor güzel.
Ya herkes aynısını yapıyor. Bizde Atiba tabii başta olmak üzere bu aşırı seveceğim bir şekilde top tacı atma şeyi. Biz geçen sene de bunu burada podcast'te çok dile getirmiştik. Ki zaten artık yani kalecimiz yerdeyken gol yedik 2 hafta önce. Bari onu düşün, yapma böyle şeyler. Hakemin işi o. Görürse görür, durdurursa durdurur ya.
Neyse ki Galatasaray da aynısından yedi abi. İçim soğudu
evet,
biraz.
Evet aynen. Bayağı güzel oldu.
Ya orada yani Serdar tabii takdire şayan bir hareket yaptı ama ben de aynısını düşündüm. Yani kendi kendime şöyle bir karar verdim. Eğer Serdar bizim kalemizde avuta çıkan topu hayır arkadaş ben vurdum ve kornere çıktı deseydi buna kızardım. Ama hani bizim için tehlike yaratmayacak bir pozisyonda işte oyunda 0-0 giderken hani böyle bir şey yapıyor olması en azından kendisi için bir artı olur diye düşündüm. Sonra hakem hiç gözünün yaşına bakmadı. Sarı kartlık olmayan pozisyonda gitti sadece sarı kart gösterdi.
Evet aynen. Daha genç topçu, o da ligin şeylerini öğrenir, bir iki yıl hayatta yapmaz. Yani.
Evet.
Semikay abi, Çağrı abi aynı sene yapmıştı. Beşiktaş Galatasaray maçındayken.
Evet.
Ya bize bir tane korner hediye etmişti. Ki evet. Hakem 3. kez korner hatası yapıyordu o maç.
Yenilmiştik.
Aynen.
Bu arada ya ben şuna çok takığım. Yediğimiz ilk golde bence bariz offside.
Evet ya. O kural yine mi değişti? Bu offside ve el kuralları zaten her hafta değişiyor da.
Emre'nin hareketlenmesinde mi diyorsunuz abi?
Evet yani abi, hareketlenmesinde
hareketlenme değil artık.
O kafaya vurmaya çalışıyor.
Sıyırdı geçti. Vursa yani boyu uzun olsa değecek.
Doğru. Aynen.
Ya burada işte o kural yapıcı denen adamın yazdığı şeyi bizimkiler öyle komik şey yapıyor ki. Öyle komik yorumluyor ki yani bizimkilerden kastım maalesef spor yorumcusu olanlar. Herkes bence hiç offside'la alakası yok. Bilmem ne yok falan filan diye ondan sonra. Ya arkadaş sen Tolga'nın Ersin'in o pozisyonda o adama takılıp takılmadığını nereden anlayabilirsin?
Ya yani oradaki offside muhabbeti kalecinin şaşırtmak olarak geçiyor zaten her zaman için.
Ya bir oyuncuya etkisi var mı yok mu hikayesi bu tartışılıyor ama adam zaten topa doğru koşmuş, kafa vurmaya çalışmış, uzanmış, vuramamış yani ofsayttaki oyuncu. Daha ne yapması lazım?
Evet abi. Hatay maçında Montero çekilmeye çalışırken ofsayt oluyor. Ki zaten kaleci önde bile değilken. Şimdi gerçi farklı şeylerden olayı verdi ama baktığında
Orada
ona verilen
bak, orada
ofsayt.
unutma lafını, çok önemli bir şey devreye giriyor. Bence Beşiktaş futbolcuların da artık bunu kafaya sokması lazım. Tamam mı? Ne olursa olsun, gol mü oldu, offside mi oldu, x mi oldu, penaltı, gidip itiraz edeceksin. Tamam. Eğer o gün Ersin ona itiraz ediyor olsaydı, ya hocam bu offside'di falan filan diye, tamam mı? Herkes diyecek ki ya evet, Ersin'i şaşırttı, o yüzden offside.
Evet abi, doğru söylüyorsun bence de.
Bence Ersin de şaşırtıyor bu arada adımlarken
Ya
ya.
bence de şaşırtıyor ama bu sefer işte millet şey yaparken aslında şaşırtmıyordu. O adamın atmadı da bilmem ne yapmadı. Şunu duydum ya. Ya zaten kurtaramazlığı duydum yani. Öyle bir yere vurdu ki zaten kurtaramazdı. Tamam da baba, yani ofsaytsa pozisyon.
Ya belki de zaten pozisyonum, ben ilk adamın kafaya çıkışına göre aldım. O yüzden kurtaramazdım diyecek. Ya bu çok uzun bir şey de. Bence de offside ve hiç tartışılmadı bile. Yendik diye muhtemelen tartışılmadı da.
Bu da saçma. O zaman yönetimin de çıkıp demesi lazım ki arkadaş, bu pozisyon
Yönetimin
offside. Ve
şu an o
Beşiktaş'a
pek umrunda değil.
ha bak, benim fikrim şu. Ne zaman umurunda olacak biliyor musun? Eğer bu yönetim Şenol Güneş'i getirir veya yani Şenol Güneş'i getirirse, yani %120 bu konular üzerinde baskı kurmaya çalışacak. Bir başka hoca geldiğinde de %80, %90 baskı kurmaya çalışacak. Çünkü artık kendi getirdikleri adam ya. Kendi istedikleri, kendi getirdikleri adam.
Evet, evet
Sergen de
abi.
öyleydi ama hani Sergen'in gidişi, aradaki soru işaretleri falan, bu sefer bir an her şey tekrar değişecek.
Bir de
Diyecekler, vay
haftaya
nasıl
kongre
olur?
var.
Nasıl olur? İşte böyle yapılır mı falan filan. Böyle bir yangın yerine dönüşecek mevzu. Çünkü şunu hissediyorsun tribünde. Ne en ufak kötü bir durumda herkes birinci bağıracağı şey şu: Sergen Yalçın diye bağıracak.
Öyle oldu abi zaten. Hemen saniyesinde bağırıldı ki maç içinde bunu yapmanın hiçbir anlamı yok. Futbolcular da sonrasında Sergen Hoca bir daha gelecek sandılar galiba. Hemen 3 tane
O çok
yapıştırdılar
güzel laftı
ona ya. Aynen.
gerçekten.
Doğru, ama bu tamam, bu ne demek? Bu kibarca yönetim istifa demek.
Ondan sonra kabacasını da söylediler ya. Azıcık bir süre yönetim istifa dendi.
Ha yani, hani işte kibarcasını daha yüksek sesle ve daha çokla, ondan sonra kabacasını daha az kişiyle, daha düşük tonla söyleyebilirsin yani. Ha. Ya daha adamın gittiği birinci maçta sen bunu söylüyorsan tribünde, gel gör ki neler olacak bundan sonra.
Olur, evet.
Ya olacak. Bu 2 kere 2 4 abi. Olması mümkün değil. Ya öyle bir adam gelecek ve bize öyle bir şey gösterecek, bir oyun gösterecek ki. Tamam. Yani tribün hiçbir kılıç çıkarmayacak. Tabii bir de tribünde şöyle bir durum var. Eskiden tribünlerin atıyorum işte 30 bin kişinin 10 bin 15 bin kişi zaten sabitti. O yüzden tribünün verdiği tepki çok şey olmazdı. Çok değişmezdi yani. Hani gelen insana göre değişmezdi. Şimdi gelen insanlar sürekli farklı olduğu için o, tabii o farklılık da başka bir şey koyabilir ortaya. Onu çok da kestiremiyorum yani.
Abi Atiba'yı ıslıklamak nedir peki ya?
Bundan kaynaklı abi. Yani tribüncü adam, sen yani 5 senedir 10 senedir tribüne gidiyorsan Atiba'yı ıslıklar mısın?
Asla.
Ben zaten hiçbir zaman oyuncu ıslıklamam tribünde de.
Ben de.
Ya yok, doğru, %100 oyuncu ıslıklama zaten, o başka da hani hadi farz et ki delirdin, ıslıklayacaksın. Atiba'yı mı ıslıklarsın?
Ya
Bir
işte
de
tepkinin şeyi olmuyor ya, kontrolü olmuyor. Öyle bir şey başladığı zaman yani o an şey işte tam sürü psikolojisi falan var ya, şeylerde de öyle olur, linç girişimlerinde şunda bunda. Yani bir dursa düşünse o dakikaya kadar ki son bütün gollerimizi Lenin atmıştı mesela, çıkarken ıslanıyordu.
evet.
Abi ya işte bak, ama bu hep şeyden kaynaklı. Sürü psikolojisi, doğru söylüyorsun ama aynı adamlar, aynı yerde oturan adamlar, sağındaki solundakini tanıyan adamlar, hani 3 koltuk aşağı 5 koltuk aşağı bunları tanıyan adamlar bunları yapmazlar.
Evet, eskiden o doğru diyorsun ha.
Yapmazdı. Hatta işte Quaresma olacağı şahın hikayesinde bile aslında tribündeki etrafındaki adamları bilirsin. Hangisi Quaresmacıdır, hangisi olacağıcıdır. Onları bile bilirsin, tespit edersin
Evet,
yani.
hatta konuşuluyor falandı hafta içi. Bu tribün bağırıyor, dikkat edin bağırmayın falan filan kısmında.
Onlar bile şey yapar yani. Hani onlar bile kendine bir çeki düzen verir veya etrafından çekinir. Tamam mı? Hani bu birebir adamcılık ama öbür taraftan futbolcu sıklamak ne? Yani tribündeki hemen adam müdahale etmez mi abi? Sağındakine, solundakine ne oluyor? Ayıp, dur falan filan diye yani. Eskiden
Ya,
böyledi, şimdi öyle değil.
tribünde
o
güzel bir
her
ortam için Beşiktaş'ın dakika 1'de öne geçmesi gerekiyor abi şu an. Gerçekten
Ya
dakika
şu
1'de
an
öne
bir de
geçeceğiz.
çok ekstra bir kriz dönemindeydik ama. Yani dedikleriniz haklı tabii ki. Hani bu kriz dönemi o eski tribün yapısında olsa da bu tepkiyi vermezdi ama hem o bozuldu hem çok yani kulüp tarihinin en kötü dönemini geçirdik. Bir de işte bilet ucuzlayınca önce destek için geldi herkes. Muhabirler bir de gazladı, takım tepkile verecek, reaksiyon verecek. Hiçbir şey göremeyince ipin ucu kaçtı muhtemelen ama yani gerçekten de geçen sene neler deniyordu Atiba için işte. Heykel şuraya mı dikilsin, buraya mı dikilsin? Bugün bu sene neler deniyor?
Tabii ki. Ve 1,5 aydır galip gelemeyince bir daha işte. Belki o maçın da 85.
İnanılmaz bu.
dakikası da maçın 85. dakikasında yine mağlupsun. Tabii ki
Ya
öyle
tabii
şeyler
ben de hak
gerçekleşir.
veriyorum bu arada. Yani yeni şeyde artık o eski tribün ancak ana olacak ya da amatör branşlarda falan olacak işte kutlamalarda. Yani çok büyük bir endüstri futbol. O yüzden öyle bir şey. Müşteri artık taraftar yani. Beğenmediğini söyler. Yani sövecek de ıslıklayacak da bir etkisi olmasa bile öyle de görecek yani.
Ya Seyitan doğru söylüyorsun ama bu birazcık da şeyle de geliyor herhalde. Yani Almanya'da da endüstri bir futbol, İngiltere'de de endüstri, ondan sonra İspanya'da da endüstri. Orada böyle bu tarz aşağılayıcı hadiseler, tabii ki bireyselden bahsetmiyorum. Hani ırkçılıkla ilgili olan kısımlardan falan filan. Ama hani bütün takıma full bir şey görmüyorsun. Yani endüstrinin en babası, en büyük paralar orada gidiyor. İşte şirket sahipliği var hani
Abi o
futbol, artık
United'da
takımlar.
ıslıkladı ya
Tamam.
Liverpool maçında kendi City maçında da Liverpool maçında da United ıslıkladı kendi oyuncularını.
Ya
Yapıyor
tamam.
onlar da ya. O
Tamam.
kadar şey değil.
Ya ben bizimki kadar olduğunu düşünmüyorum ya.
Ya bizimki çok sık tekrarladı zaten. O yüzden haber değeri taşımıyor. Bence o da kötü bir şey. Yani sürekli bir absürtlük konuşuluyor. İşte 1-2 hafta önce şey sakatken Ersin diye bağırıyorsun. Sonra Atiba sıkıyorsun, önünü sıkıyorsun. Hani böyle haber değeri olacak senede bir kez yaparsın falan olur da bunun etkisi de yok. Zaten ne yapacaksan ben maç sonunda yap ya da işte maç öncesi çağırma falan derim. Sen sıra içinde çünkü 90 dakikada hiçbir etkisi olan hareketler değil bunlar. Ama bir de sürekli aynı şeyi yaparsan yarın öbür gün çıkmak istemeyecekler yani seyircisinin önüne.
Ya
Bayağı şey olur.
istemeyecek tabii abi. Şimdi çok özür dilerim. Son maçta Can ne oynadı? Yani
Pek bir şey oynamadı.
istekliydi, gayretliydi. Bir sürü top kaybetti falan filan. Tamam mı? Can sürekli alkışlanıyor. Ben alkışlanması taraftarıyım her zaman, her halükarda. Ama takım olarak alkışla. Takımdan ayrı koyma bu adamı. Ve hani muhtemelen futbolcu da şuna bakacak. Ulan Atiba'ya bak be. Hani 1.000 yıldır bu kulübün içinde. Hani
O bile ıslıklandıysa
bir
bunlar bunu
mil
ne
aynen
yapacak?
öyle 1 milyon tane olumlu iş yaptı. Takım kötü gidiyor ki baş sorumlusu Atiba falan da değil. Hani olur da öyle bir şeyliği olur, hainliği olur, bir şey olur. Ha? Ve bu adam ıslıklanıyor. Yani biraz önce senin söylediğin gibi heykeli dikilecek adam ıslıklanıyorsa ya dersin ki ya benim bu takımda ne işim var ya?
Ya bundan sonrası için hadi bu maç için yine şey çok uzun bir yenilgi serisiydi, şuydu buydu. Bundan sonra böyle sürekli her hafta protesto olacaksa çok kötü yerlere gider iş.
Ya sana sorayım mesela, olur mu? Fenerbahçe maçından farz et ki Fener maçını kaybettik. Döndük, İnönü'ndeyiz. 30. dakikada da 1-0 mağlubuz.
Olmaz diyemem.
Olur diyebilir misin?
Olur derim.
Yani
Ya
anladın.
olmamalı. Yani şöyle bir şey. Ya olsun da istiyorlarsa yapsınlar. Bir şey değişmediğini görsünler. Yani bu maç hani ıslıkladık da döndü diye inşallah kimsenin öyle bir düşüncesi yoktur.
Abi Önder Hoca'ya şey diye söylesene biz hoca takım niye oynamıyor diye bağırmak nedir ya? Önder
Aynen öyle
Hoca ne
abi.
yapsın
Şok
abi?
oldum ben ya.
Vallahi yani. Yani bilet fiyatları düşünce ben tribün güzelleşir falan gibi bir kafada olan bir insandım çok öncesinde. Ama özellikle pandemi sonrası tribün açılığından beri Beşiktaş tribünü gerçekten hem kötü hem de oyunu hiç etkilemiyoruz. Hiç. Yani kendi oyuncumuzu etkilemekten başka hiçbir şey yapmıyoruz. Belki buna ben bile dahilim o an. Hani mesela ya artık ben bağırmıyorum abi maçlarda hiç. Ancak
Bu
gole
araştırma
bağırıyorum.
konusu zaten pandemiden sonra çok düşmüş şey ev sahibi kazanma oranı ki hatta bizde de düşünmüşler 3 büyükler.
Evet abi çünkü beste söylerken ben kendi sesimi duyuyorum artık. Hani yanımdaki 15 kişilik grup bağırmadığı için ben de artık kendi sesimi duymak istemiyorum sadece.
Ya bu pandemi bütün de insanın davranışsal şeylerini değiştirdi. Herhalde bununla da alakası var.
Kesinlikle öyledir ya muhtemelen. Umarım bilet fiyatları bir 10 liraya düşer de bilmiyorum ben tinercilerle beraber inşallah içeride.
Herkes birbirini bıçaklar orada.
Aynen.
Hadi bacılar şeyciler.
Ya yine de tabii yanlış anlaşılmasın. Bu kötü gidişin son sorumlusu taraftar. Yani burada taraftarın bir sorumluluğu yok. Hani biz böyle konuştuk ama bir yanlış anlaşılma olmasın yani. Hani biz sadece
Tabii.
taraftarın burada birazcık daha desteklemesi gerektiğini düşündüğümüz için söyledik. Asıl oynayan oyuncular, taktiği veren hoca, o hocayı getiren yönetim
Yönetim,
veya o ortamı
başkan.
sağlayan yönetim, yani başkan yani neyse, işte o yönetim kurulunu kuran başkan, tamam mı? Bunlar baktığında yukarıdan aşağı inen bir silsile hikayesi var burada. O yüzden hani tabii taraftarı suçlamıyoruz. Taraftar en son yani hiç suçlanacak bir şey yok. Çünkü hani biz tabii Beşiktaş taraftarı olduğumuz için çok uzun zamanlarda tribünde bulunduğumuz için bildiğimiz için o havayı hani tribünün ne zaman ne reaksiyon verdiğini ve onun karşılığında ne reaksiyon aldığını da sahada veya hakemler üzerinde gördüğümüz için Beşiktaş tribününün daha fazla hakem baskısında bulunmasını tercih ediyoruz. Ne olursa olsun, oyun ne olursa olsun yani. Hakeme baskı yapmak bunun işin en akıllıcası olduğunu düşünüyoruz.
Bence de.
Peki abi Beşiktaş-Kayseri maçıyla beraber şeyi soracaktım. En çok koştuğumuz maçtı. Yani bu sezonki en çok koştuğumuz maç. Sergen Hoca'nın gidişinden sonraki ilk maç. Aynı zamanda tribün yani tıklım tıklım bir tribünle oynadığımız ilk maç. Sizce hangisi daha etkili?
Bence
Yani
ikisi de aynı ve yani aynı derken ikisinin de etkisi büyük. Bir de Önder Hoca'nın şeyi muhtemelen yani hiç zaten bir etkisi olmaz. 3-4 gün boyunca ben sadece duygusal konuşma yapmış muhtemelen. Ve işte güven tazelemiş. Başka da bir şey yapamaz zaten. Hatta 2 gündü herhalde. Perşembe, cuma, cumartesi çalıştılar. O yüzden ben o ya yani o üçüne bağlıyorum bir de ekstra olarak. Önder Hoca'nın şeyi full tribün artı bir de yani bunlar kendi efsanesini yolladıysa bizim gözümüzün bile yaşına bakmazlar. Bir şeyler gösterelim. Bence üçü %33.
abi sence peki Önder Hoca da gerçi kendisi de söyledi. Hani biz hiçbir şey yapmadık dedi. Çünkü bir şey yapmak için zamanı da yoktu yani.
Tabii
Asıl etkili neydi?
ne yapabilir ki? Yani Seyitan hepsini sıraladı. %100 imzamı atarım altına. Hani bunlardan başka sebep olduğunu düşünmüyorum ben de. Hani hem seyircinin çok olması, hem hocanın gitmiş olması, hem de kazanmak zorunda olman, hani işte çok büyük bir taktiksel bir değişiklik yok. Muhtemelen futbolcular aslında oynadıkları şeklin kendilerine göre olan versiyonunu oynadılar. İkinci yarının temposunun artmasının da şeyi o bence. Hani ulan bir şey yapmamız lazım artık hikayesi vardı orada. O yüzden tempo arttı muhtemelen. Yani sebepler bunlar doğru.
Tempo arttı bir de Beşiktaş'ın kaleye ceza sahası içine girmesi falan hoşuma gitti ekstradan. Umarım derbide de aynısını görürüm. Yani en fazla bu ceza sahası içine girdiğimiz maç galiba. Yani istatistikler açıdan da Beşiktaş ilk defa iyi gözüküyor. Çektiğimiz şut
Evet.
sayısı, topa sahip olmamız. Maç golü açıp bakınca ilk defa oynamışız diyebiliyorum
Sezonun
yani.
hepsinde en şeyini yaptık. Yani bu da işte muhtemelen hani özgüvenle alakalı ve yani o şeyin Önder Hoca'nın duygusal yaklaşım işte özgüven tazelemeye çalışması ve artık sonuna geldik deyip yani ben de kesinlikle teknik taktikten çok duygusal şeylerin önünde gittiğini düşünüyorum ama bu dediğimiz gibi işte bir maç, iki maçlık anca doping etkisi yaratır. sonrası nasıl olacak? Onun kararını çok iyi verilmesi gerekir ki herhalde 2-3 gündür de o kararı iyi verebilmek için bu kadar düşünüyorlardır diye düşünüyorum. Ama Çağrı abi de tiyatro çevir diyorlar diye düşünüyor. Yani inşallah öyle bir planları yoktur da sezon nasıl gidecek, ondan sonraki sezonlar nasıl gidecek, onun planı programı yapılıyordu şu an.
Elimizde yani, aslında pardon abi.
Pardon, hayır, rica ederim, estağfurullah.
Elimizde evet. Aslında abi yapılanmaya gidebilecek bir kadro var bence. Çünkü oldukça genç, dinamik bir oyuncu grubu var. Ve ayrıca bir sürü oyuncunun sözleşmesi bitiyor.
Bu 15 kontrattan oyuncu. Çıkıyoruz.
15 kontrattan
yani,
çıkıyoruz.
Devam yani. Eder muhtemelen. Söz otomatik uzar.
Yani ne bileyim, devam ederse 3 kişi eder. Güven de bitiyor sanırım mesela. Güven kesin evet. Devam edecektir. Oğuzhan çok belirsiz. Belki Başakşehir'e gitme ihtimali var ama dünkü oyunu çok iyi. İlk gün önceki oyun çok iyiydi. Yapılanmaya gidebilecek bir kadro varken elimizde çok dikkatli bir şekilde karar verecekler. Ben direkt buna bağlıyorum. İlk defa Ahmet Uçevi önünde seçim de varken özellikle çok yanlış bir şey yapmak istemiyor yani.
Yani çok büyük ihtimal. Ya ben de öyle düşünüyorum ama diğer taraftan muhabirlerin falan hareketleri, hal hareketlerine bakınca da bir tarafı zorluyorlar mı? Onu da ayrıca düşünüyorum. Yani.
Ya ben bir tarafı zorladıklarını düşünüyorum. Şimdi Beşiktaş başkanısın ve istediğin hoca belli. Değil mi? Biz hepimiz biliyoruz aslında Beşiktaş başkanının Şenol Güneş'e çalışmak istediğini. Tabii. Çünkü zaten Beşiktaş'ın başındayken de hoca ve Ahmet Nurçebi de yöneticiyken de zaten en iyi anlaştığı insandı. Şimdi bir başkan olarak bundan daha doğal bir şey olamaz. Tabii ben ki. Bir takımın başkanıyım. Bunu da kötü niyetli ve art niyetli anlamında söylemiyorum. Ama biraz politik yaklaşmak gerekiyor Beşiktaş taraftarında. Çünkü Şenol Güneş'in gidişi şık olmadı. Ha, bu şıklık aslında Fikret Orman yönetiminden kaynaklanan bir kabalıktan mıydı şeyde? Bence öyleydi ama Şenol Güneş de buna uyum sağladı. Yani gayet net, yok arkadaş hani ben aslında burada yapmak istiyorum ve burada devam etmek istiyorum. Kesinlikle Beşiktaş'tan ayrılmadan böyle bir görevi kabul etmeyeceğim. İlla istiyorsanız buyurun beni kovun tarzında bir yaklaşımla veya buna benzer yaklaşımlarla aslında Beşiktaş'ın menfaatlerini kolladığını gösterebilirdi. Öyle onu gösterseydi bence Beşiktaş tribünleri veya Beşiktaş taraftarları farklı gözle bakabilirlerdi. Çünkü gerçekten de Beşiktaş tarihinin en başarılı dönemlerinden bir tanesidir. Şenol Güneş'in Beşiktaş'a kattıkları. Bundan dolayı ben Beşiktaş taraftarı olarak minnettarım ona. Ama gidişi psikolojik olarak bizi, yani tamam gidiyorsa zaten bu da Trabzonlu. Hani bahanemizde çok o şeydi. Zaten Trabzonlu. İşte Fener fobisi de var. Efendim işte son şampiyonlukta çok da iyi kadrosu vardı, onu da kullanamadı vesaire vesairesine döndürüyor. Ama başkanın Şenol Güneş'le çalışmak istemesini %100 anlıyorum. Bence istiyor. Maddi şartlarda anlaşır anlaşmaz bilmiyorum. Maddi şartlarda anlaşırsa başkanlığını tehlikeye atmadan bu işi nasıl yaparım hikayesi var bence. Yani evet, muhtemelen yönetim kadrosunun içinde bazı insanlar da istemiyorlardı Şenol Güneş'i. Ama zaten %100'lük bir oy yok. Hani Sergen Yalçın'da da %100'lük bir şey yoktu. Bütün yönetim illa ben Sergen Yalçın'ı istiyorum demiyordu. Bazıları istemiyordu. Bunu da alttan bazen açık, bazen kapalı, bazen başka türlü belirtiyorlardı. İşte insanlar ne yapıyorlar? İşte muhabir dediğimiz adamları kullanıyorlar. Bunlarla güven oyu yoklaması yapıyorlar. İçeriden bilgi sızdırıyorlar. O sızdıkları bilgilere karşı hani benim bir sabım varsa ben yönetim kurulunda bununla ilgili bir kabul görmüyorsam diyelim ki Portekizli bir hoca istiyorum adı sanırım bilmediğimiz. Bunu muhabirden arada bir şey yaparak yönetim kurulunda söylüyorum. Diyorum ki yok ya diyorlar. Kim ki bu? Sonra bir kamuoyu oluşursa bununla ilgili benim sabım bu sefer güçlenmiş oluyor. Tamam. Ben ayak oyunlarından bunu kastediyorum. Bence çok enteresan. Yani hani Beşiktaş yönetimi hoca scout'u gibi falan olmuş olması lazım. Bir anda böyle 3-5 tane hoca çıktı. Kimlerle yapıyorlar bu işleri? Menajerlerle yapıyorlardır. Menajersiz yapabilir misin bu işleri? Nereden bileceğim Portekiz'den bilmem ne adamını yani?
Hoca arabanın ne kadar stresli bir dönem olduğunu abi iyi özetledin aslında. Hani gerçekten hoca beklemek çok zormuş. Bunu biz son yıllarda çok yaşıyoruz özellikle. Yani hiçbir zaman tek teknik adam Galatasaray gibi bir hani sadece Fatih Terim egomanyası var orada. Belki bize Sergen Yalçın öyle olacaktı. Olmayabilirdi artık. Ama bu streste sürekli yaşadığımız için her zaman bir değişiklik kötü geliyor takıma. Bu hoca gelsin ve bir daha gitmesini istiyorum artık ben. Kim gelecekse artık.
Ya
Gerçekten
öyle
ya.
bir ya Uygar öyle bir durum söz konusu değil. Bak neden söz konusu değil? Sergen Yalçın da gelsin ve bir daha gitmesini istiyordum.
Evet abi.
Sergen Yalçın geldi, iki tane kupa aldı ve ligin 13. haftasına dedin ki gitsin ya. Gitsin abi zarar veriyor. Beşiktaş'a da zarar veriyor, kendine de zarar veriyor dedin. Demedin mi?
Dedim abi demez olur muyum?
E tamam işte yani hayatında aslında belki de en çok prim verebileceğin antrenöre bile haklı sebeplerden, haksız demiyorum, gitsin dedim. Biz öyle bir ülke değiliz. Biz öyle bir topluluk değiliz yani. Doğrusunun ne olduğunu biliyoruz. Ama bunu uygulamamız mümkün değil. Mümkünse şeytan söylesin.
Ya ben şey olarak ilk kez bu kadar kararsızım. Ben kararsız da değilim. Hiçbir fikrim yok yeni gelecek hoca hakkında. Yani şu hiçbir şeye yakın hissetmiyorum. Sadece hep bu siyasi şeylerde falan da karşı tarafta kimin olduğuna bakarak kendimi konumlandırıyordum. Hani işte isim vermeyeyim de bir taraf ne yapıyorsa hep yanlış oluyor ya ülkemizde. Yani karşısında bulunmak bir insanlık görevi. İşte şey, o oluyor. Hani bunda da onu şey yapıyorum. Çünkü gerçekten mesela işte burada hani yayın kayıtta değilken de konuşuyorduk. Hatta Samet Hoca'dan sonraki Bilic bile belliydi yani. Biz 10 yıldır falan kimin yerine kimin geçeceği belli bir şekilde öyle sadece zaman dolduruyorduk. Yani gideceği gittiği zaman. Şimdi ilk kez şey yok. Net bir şekilde yani biz hoca varken zaten hiç gitmeyecek gibi düşünüyorduk. Hani iki kupa aldıktan sonra. Ya da hafif kötü tökezlerse şu gelir bu geliri bile yapamıyorduk. Ki bir de üstüne kur eklendi. Zaten hani şey yok. Çok üst düzey insanları getirme imkanımız yok. Ben şöyle bir şey düşündüm sonunda. Yani karar verecek. Oraya bir CEO atadılar. Başkan yaptı bunu. Başkan kendisi Şenol Güneş'le çalışmak isteyebilir ama futbol aklı ya da futbol kararlarını almak için oraya bir adam atadı. Bu adamın da CV'si hem eğitimi olarak hem çalıştığı yerler şeyler olarak gayet dolu bir CV. Kararı o veriyorsa ki bilmiyorum yani karar hakkı kaç ama yani dün gece beri adam linç ediliyor Twitter'da, sosyal medyada bu muhabirler aracılığıyla. Sen ne bilirsin, sen ne anlarsın, onu nereden buldun, şu oldu. Bu diğer o boş tayfanın linçinden sonra ben dedim ki bu adam ne istiyorsa deneyelim en azından. Yani yoksa herhangi bir hoca gelmeli, şu gelsin, bu gelsin de herhangi bir yakınlık hissetmiyorum. Herhangi bir tahminim, şeyim de yok. Belki de çok şey olacak. Bir de
En
ben yeni
yakın olduğun
hoca...
biri yok mu abi? En yakın olduğun biri yok mu mesela? Ne bileyim, adaylarımız kim? Okan Buruk, Şenol Güneş,
Yani
Bruno.
Seyitan, senin Şenol Güneş'e en uzak olduğunu biliyorum
Evet, en uzak olduğum kişi belli benim.
ben.
Yani çok net bir şekilde en uzak olduğum kişi belli. En yakın olduğum kişi yani yok. Şu an net aday zaten ikiye inmiş herhalde. İkisinden biri diyorlar da belli de olmaz ya çoğu iş. Yani öyle bir karşıda Şenol varsa Pinerio'yu tabii ki diyorum. Ben bir hiçbir şeyim de yok bu arada yani hani analizlerini falan ki adam hakkında Türkçe şey de yok. İngilizce forum falan karıştırmak zorunda kaldım onu da bu yani şey yapabilmek için. O hariç ki hiçbir şey ama seçen adamın en azından şeyine saygım var. Yani lise, bitirdiği lise Türkiye'nin en iyi lisesi. Bitirdiği üniversite Türkiye'nin en iyi üniversitesi. Çalıştığı yerler gayet iyi yerler. Yani herhalde bir şey görmüştür diyorum. Adamın işte ekibiyle birlikte maaşı 600 bin euro. Yani biz Fenerbahçe gibi çok acil şampiyon olması gereken bir camia değiliz. Son 6 yılın içinde şampiyon olduk ki bu seneki şampiyonluğun TL'nin çok ciddi değer kaybından dolayı pek de ekonomik bir katkısı yok. Yani bir iki sene daha falan herhalde direkt Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyeceğimiz için bu arada buzlar atılabilir gibi geliyor bana.
Seyitan bir soru
O
sorabilir miyim araya girip?
Aha.
Şimdi o zaman mesela benim kafamda şöyle sorular da oluyor. Acaba sezon sonuna kadar mı Önder Hoca ile gitsek? Ve sezon sonu yani sezonun ortasından sonra başka bir hoca madem bizim için çok önemli bir sene değil bu.
Yani ben
Bunu
işte
Sezon sonuna kadar gidelim. Sezon sonuna kadar gidelim Önder Hoca'yla. Arada bir hoca bulalım. Ama o sezonun başında başlasın.
Ya ben de şöyle düşünüyorum. Şimdi gelecek profil için bu yani yazın gelecekse bu Bruno da olabilir. Farke de ki Farke çok daha bilindik ve şey bir insan. Yani yabancı gelmesi için şu an en uygun ortam. Pek beklenti yok. Bir şeyler gösterirse kalacaksın ve o herkesin söylediği burası Türkiye çok farklı bir yer. Şeyini içeride yaşayacaksın. Yani 6 ay burada staj yapacak gibi. Yoksa diğer türlü Önder Hoca'ya sadece 6 aylık deyip şey de denebilir. Yani kongreye Önder Hoca'ya da gitmek istiyorum. Sonra ben 3 yıl seçilirsem kendi istediğim şey ne olursa işte kimse kim. Ben 3 yıl bununla çalışacağım kardeşim de diyebilir başkan. O da şey ayrı bir bakış açısı. Yani hiç şeye yakın olduğum bir yer o yüzden yok diyorum. Yani
yok yok onun için sormadım. Ben sadece fikir jimnastiği olarak sordum. Böyle bir şey böyle bir fikrim yok. Yani sadece aklıma geldi. Dedim ki ya
bence
o zaman.
Bence yönetimin böyle bir şeyi yok. Seçenekler arasında bence bu yok.
Aa, bence asıl yönetimin olması lazım. Çünkü yani 6 ay sonra seçim var. Bu çok kritik bir
bence
karar
zaten
olacak.
Zaten Pinelio'ya gitme sebepleri de o. Yani hani 50, bizden Fesih'i de 50 bin euroymuş zaten. Hani bir şey olursa kimsenin başına kalmıyor. Yani çünkü zaten Çebi bence onu yapabilecek bir karakter değil. Fikret Orman onunla Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin tazminatını bıraktı gitti. Hem bu kadar dert yandı her yerde söylediği olayı. Hem yani bence zaten iyi bir insan. İyi bir başkanlığı herkes farklı bir şey söyleyebilir ama bence kesinlikle iyi bir insan. Öyle bir şey yapacağını sanmıyorum ben. Muhtemelen belki onu da düşündü. Bu arada şeyi de işte yöneticilerin de %60'ı okey vermiş bu projeye falan deniyor. Ona da şaşırdım ben açıkçası. Bu kadar yüksek bir okey alacağına. Yani bilmiyorum ne olacak ama.
Hayır, ben sadece şey için soruyorum. Beşiktaş'ın iyiliği için soruyorum. Beşiktaş'ın iyiliği için hangisi olması lazım? Yani eğer ben devre arasında adam bulacağım, yani bir hoca bulacağım diye sadece iki seçeneği kaldıysam, sezon sonuna kadar beklediğimde farklı seçenekler de çıkabilecekse o zaman sezon sonuna kadar beklemeliyim gibi bir şey çıkıyor bende.
Ben öyle özellikle düşünüyorum abi.
Seçimden bağımsız söylüyorum bunu. Hani ben seçildikten sonra istersem şey, yani politika siyaset konuşmadan eldivensiz söylüyorum. Hani onu yaparım işte 3 ay 6 ay buna devam ederim arkasından Şenol'u getiririm hikayesinden başka söylüyorum. Beşiktaş'ın iyiliği için hangisi olmalı kısmına bence kafa yorulmalı. Yapabiliriz değil ama hani şu an ne yapabiliriz? İşte tamam yani bilmem ne yapabiliriz tamam. Yani, git o zaman Lucescu'yu getir.
Getiremeyiz.
Anlatabildim mi? Hani, git eğer Lucescu'yu getirdiğimizde bu takımla şampiyon olacaksak ki bak şimdi o zaman savımız ne burada? Bizim savımız şu mu? Yani bir zemini oturtmaya çalışıyorum anladın mı? Hani ortak aklı. Takım iyi. Hoca kötüydü. Geçen seneden daha iyi bir takım yaptık. Bu takım şampiyon olur. Sav buysa o zaman aradaki fark da 2 milyon euroysa Sergen de istifa ettiğine göre para almayacağına göre yani 1 milyon euro değil 2 milyon euro yani oysa o zaman ver 2 milyon euro Lucescu gelsin takımı şampiyon yapsın. Hani hangisindeyiz biz? Nereden bakıyoruz mevzuya? Bakın bu Galatasaray yardımcı hocasıyla tamamladığı sezonu şampiyon bitirdi. Hamza ile iki kere şampiyon oldu. Yani bu sadece maalesef sahada oynanan bir şey değil ve şey işi ya, camia işi ya Türkiye'de. Öyle bir durum var ya.
Bayağı hatta yani.
Evet. Şimdi birkaç açıdan bakıyorum yine. Biz hakem hatalarıyla kaybettiğimiz puanları kaybetmemiş olsaydık şu an ligde kaçıncıydık?
İkinciydik muhtemelen abi.
Ya ikinci ya üçüncüydük. O zaman bak bu performansa rağmen hakem hatalarından olan şeyler olmasaydı ya ikinci ya üçüncüydük. O zaman Sergen kötü müydü? Takım ne durumdaydı? Kim istifa etmişti? Kim kalmıştı? Kim gitmişti? Ne oldu? Çok saçma sapan bir şey var burada yani. Ben o yüzden yönetimi bundan çok kızıyorum. Başka hiçbir şeyden dolayı değil. Başında kim olursa olsun. Yani Fikret Orman Şenol Güneş döneminde ki Şenol Güneş'i benim kayırma sebeplerinden bir tanesi odur. Beşiktaş doğranırken Fikret Orman kılını çıkarmadı. Niye? Çünkü aslında istiyordu ki gitsin. Farklı düşünen varsa konuşalım.
Yok, açılıyorum abi. Ben de o konuda Şenol Güneş'le ben beraber
ikisinin düşünüyorum. İkisinin de girmesini istemiyorum o yüzden.
Yani bak o bak diyorum ki o başka. Kişisel meselesi, şimdi Şenol'un kişisel meselesi, Şenol'un kişisel meselesinden dolayı takımı kötü oynattı diye bir şey yok. Çünkü o adamın işi o. Tamam. Ama başkan kutlamalar, şarkılar, karaoke'ler, ıvırlar, zıvırlar, şampanyalar patlattı ya. Ne oluyor abi? İki şampiyon ol, yani iki sene üst üste şampiyon olmuş takımın hocasından bahsediyorsun. Bunlar olmamalı. O zaman Atiba'yı ıslıklayan adamlara biz bir şey diyemeyiz. Onlar da haklı o zaman. Son ana bakıyor musun? Bakıyorsak eğer. Benim için önemli olan iyi bir şey koymak, iyi bir yerde durmak. Yani bu takımda bizim sabredip, ya biz abi ne istiyoruz gerçekten? Hani iyi bir hocamız olsun ve onunla uzun zaman devam edelim. Yeter ki Beşiktaş iyi futbol oynasın. Değil mi?
Genel
şampiyon
olarak,
olsun olmasın önemli değil ama tabii ki kötü olduğu zaman iniş çıkışları olacak. Ya Beşiktaş bunu işte Süleyman Sarı ve Gordon Min'le yapmış vaziyette. İlk iki sezonunda şampiyon olamamış. Sonra şampiyon olmuş. Bir antrenörden bahsediyorsun. Ve üçüncü sezonunda da hani böyle şeyler var. Hani Wilson, McDonald falan gibi enteresan adamlar da transfer etmiş olmasına rağmen. Bir tek Walsh kaldı onlardan işte. Üç tane İngiliz transfer edip ikisi, yani biri zaten hemen gitti. Ondan sonra hani bir tanesi kaldı. Öbürü zaten yıllarca oynadı. Yani bu bence doğru model. Doğru adamla doğru model ama biz doğru adam inancımızı kaybetmişiz. Doğru adam bulmak için de, onu diyorum ki, doğru adam bulmak için de zamana ihtiyacımız varsa o zaman Önder Hoca veya X başka hoca, yani çılgın proje desem buna, tamam mı? Al 6 aylığına Yılmaz Vural'a ver takımı. Ne çok olabilir? Güzel. Bak ne olabilir? Ne olabilir? Beşiktaş'ın küme düşecek hali yok herhalde.
Abi sanırım şampiyonuz bu sene ama ya zaten.
Pinayri oyda şampiyonlar kanatlanıyoruz. Ya bu arada bence şey değil. Ben de bu arada sizin gibi düşünüyorum. Yani tabii ki daha geniş bir süreç, daha ikna edici. Ama kesinlikle Cenk Ozan'ı bir deneyelim olarak atmıyor bence zaten. Çok güvendiği için yapıyor bunu. Hani bulabilecek en iyi aday özel olarak bence bunu ikna etmiş yani. Hani bize 6 ay yoksa o götürsün, ben yazın daha uzun arar bulurum da diyebilirdi. Bence çok net bir şekilde inanıyor buna. Benim kendisi de şey olarak hani nasıl diyeyim, arada bir kişi var, o kısmen de tanıyorum diyeyim yani. Çok net bir şekilde inandığını düşünüyorum ona. Ve yani genius bu falan demişliği var şey için.
Kim? Önder Özen mi bunu söylüyor?
Yok şey, Ceyhun Kazancı şey için diyor. Hı. Pinelio için. Yani yaptığı araştırmalarda o diyor.
Yok, aradaki kişi Önder Özen mi?
Yok hiç öyle biri değil.
O da değil, hiç öyle biri değil.
Yok yani
Futbolla alakası var mı?
Futbolla alakası var. Evet.
Tamam, yöneticilik haricinde.
Şeyin mi? Ceyhun Kazancı'nın mı?
Hayır, aradakinin. İsmini söylemediğin aradakinin. Onun
yok şey. Ya hiç şeyle alakası yok. Normal taraftar yani.
Ha, arkadaşı, taraftar, ha anladım. Tamam. Ha,
arkadaşı onun.
Arkadaşı. Evet. Tamam, anladım abi.
O yaş grubundan zaten. Yani ben o yüzden inandığını, yok tabii ki inanıp yanılabilir. Bu arada şöyle de bir şey var.
Cenk
yani
mi? Cenk Sümer mi bu yoksa? Söyleyeyim.
Yok ya, hiç kulüpte görev alan biri değil. Değil. Normal arkadaşı. Dışarıdan arkadaşı. Aynen.
Anladım abi. Tamam. Çok şey, iyi. Profesyonel bir yönetim mi? Ne kadar profesyonel, onu düşünmeye çalışıyorum sadece.
Şey olarak merak ediyorum. Bu arada şunu da söyleyebilirsiniz. O kim ki kardeşim? Hani Beşiktaş şeyini 40 yaşında 45 yaşında birinin kararına, yani o da ayrı bir şey. Doğru, bu arada bunu dedi, %100 doğrudur demiyorum ama ona inanmış yani. Yani geçiş olarak görmüyor büyük ihtimalle.
Ben öyle bir şey diyemem. Şahsen hani sadece umarım çok doğru karar vermiştir derim.
Ya ben şöyle Beşiktaş'a gelince kariyeri nasıl etkilenecek bilmiyorum ama muhtemelen 3-4 seneye adını duyacağımız bir hocaymış bu adam. Benim araştırdığım kadarıyla o işte. Amorim nasıl şu an Sporting'de meşhursa 3-4 yıla da bu herhalde bir Sporting, Benfica falan da o tarz bir şey yapacak gibi. Yani adını duyacağımız, 3-4 seneye duyacağımız bir adamdı. Hani tabii ne ölçüde duyarız onu bilmiyorum ama şimdi tabii Türkiye'ye gelirse nasıl olur, gelecek mi onu da bilmiyoruz tam. Bundan sonrası yani hiç sevmediğim bir laf ama ülke şartlarına göre kapalı kutu olacak. Bakacağız, göreceğiz. Yani ben sadece şeyin o işte okuduğum ya da araştırabildiğim kadarıyla tek şey yapabildiğim, bu adam hiç Türkiye'ye bulaşmasa biz bunun adını 3-4 sene sonra duyardık. Benfica'dan, Braga'dan, şuradan buradan. Şimdi ne oldu? Gelirse göreceğiz bakalım.
Türkiye'de ya, o etkiyi yapabilecek mi acaba? Yani öyle ya bir yer mi burası?
İşte öyle bir yerden değişim olacağına olan inancım olduğu için de biraz bu projeyi çok tutuyorum. Çünkü ben artık bir devrin sonuna geldiğimizi düşünüyorum geldiğimizde. Ve o artık işte muhabirlerin o eski kafa sürekli söylediği burada böyle şeyler işlemez kardeşim. Yani herkes sisteme karşı ama hep de bu sistem buna izin vermez kardeşim dersen sen bu kadar. Tabii ki sistem izin vermez. Çünkü sen onu diye sistemi sen o hale getiriyorsun zaten.
Diyorlar tabii tabii çok şimdi, doğru söylüyorsun. Çok doğru yani söylüyorsun.
Diyorlar ki kardeşim bu adam iki maç kaybetsin bunu demeye başlarlar. Sen diyorsun kardeşim Beşiktaş muhabirinden ne mal olduğunu bilmiyor muyuz? Demeye başlarlar dediğin sen orayı yazacaksın yani. İsimsiz haber yapacaksın bilmem ne yapacaksın. Ve çok net bir şekilde kafası çalışan teknolojiyle büyüyen yeni kuşak geliyor. Böyle kandırılmaz falan kolay değil. Bence tümden bir değişim olacağı için futbolda da bir değişim olabilir ki bence oluyor zaten. Bu arada son dönemdeki şampiyonlara ve şu an Konya'sına şuna buna bakarsak yani alt kuşakla nispeten daha iyi iletişim haline geçebilen hocalar işte Okan'ıydı, İlhan'ıydı, Sergen daha başarılı şu an. Bir alt yaş grubuna düştü hocalıkta. Bu şey işi de bence değişecek. Hazır önümüzde de erken seçim ülke atmosferi de değişebilirken bence futbol atmosferi de değişebilir. Kesin değişecek yani trene bir yerden atlamak lazım. Bence denenebilir şu an. Yani bir Fenerbahçe gibi 7 yıldır şampiyon olmayan, her sene mutlaka şampiyon olacağız diye birbirini yiyen bir camia da değiliz. Bence son senelerde 3 büyükler arasında açık ara en iyi yönetiliyoruz. Kurumsal akıl olarak giden gelen başkanlar yani arada şeylik olsa da o yüzden yani denenebilir, alınabilir bir risk gibi geliyor bana.
Ben İlhan Palut'un hiç gündeme gelmemesine.
O da geldi diyorlardı. Yani bence İlhan şey ismi gündeme gelmeyen hoca yoktur. Herkes bir yerden zorluyordur şu an.
Hiç görmedim onu. Mesela çünkü İlhan Palut hem iyi Beşiktaşlı olduğu için diyorum. İyi Beşiktaşlı. Hataylı kendisi zaten.
Hı-hı, biliyorum. Hatta eşi Adanalıymış herhalde.
Olabilir. Ya onun gündeme gelmemesi ve şu an özellikle çok başarılıyken onu garip buldum. Ben gelse sevinirim mesela İlhan Palut adına ama yani. Bruno bahsettiğin gibi bir projeyse abi ben kafama çok yattı mesela.
Yani bu şeyi projeyi sunan kişinin kafasına çok yatması bence önemli olan.
Ya ona güvenebiliyorsak eğer gerçekten yani, mükemmelmiş.
Bilmiyorum. Umarım güvenilir biri. Yani ben güvenilir olmayacak herhangi bir şeyini görmedim yani.
Ya şöyle bakmak lazım bence mevzuya. Yani bu işi kim organize ediyorsa, kim yapıyorsa veya kimler buna destek veriyorsa onlar büyük bir riskin altına giriyorlar.
Evet, kesinlikle.
Çünkü Beşiktaş kimsenin babasının oyun tahtası değil. Orada hani ben bunu deneyeyim, olmazsa bilmem ne yapayım, zaten iki sene sonra ben burada olmam. Hani bu hani Ahmet'in Mehmet'in oyuncağı değil buradaki hikaye. Ha ama eğer Beşiktaş kulübü bu insanlar tarafından yönetiliyorsa bizim de onlara fikirlerine saygı duymamız gerekiyor. Saygı duyarız ama hiç adını sanını bilmediğimiz bir hocayla Beşiktaş'ın 1,5 senesini daha yani atarsan kenara, çünkü hep böyle oluyor ya, gelir gelmez şampiyonluk bekliyorsun ama her zaman olmuyor öyle bir şey yani.
Şimdi bence sen bir... zaten hiç şey oyununa düşmemek lazım. Yani öyle bir hocayız şu an, biliyorsunuzdur tabii ki, söylememe de gerek yok. Portekiz hoca ihraç ediyor resmen Almanya ile birlikte. Her sene 3 tane hoca yolluyorlar Premier Lig'e. İyi hoca kötü hoca, o okuldan gelen 2-3 maçtaki değişiklik yani bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bence o yalana fazla zaten hani 1-2 ayda anlarız ne olacağını. Yok şunu yapıyor yalanına falan fazla kanmayız gibi geliyor bana. O yani bir şey yapıyorsa
şimdi aldın hocayı. Haziran'a kadar diyeceksin ki zaten bu hocanın takımı değil. Hoca başka bir şey oynamak istiyor. O öyle yapmak istiyor. İki maçı iyi gidecek. İki ileri bir geri. Üç asıl seneye görelim diyeceğiz. Değil mi?
Yani ya, bu işin şeyi bu. Ama mesela bence asıl seneye görelim dedirtecek bir şeyler yapması lazım. Çünkü öyle bir CV ile geliyor. Yani şey diyemeyeceğiz adama. Ya abi bu adam da 6 ay bekler takımı da sonra çok uçurur diyeceğimiz bir şey yok. Adamın öyle bir kariyeri yok. Ya bu 6 ayda da bize bir şey gösterecek. Tamam hak edecek bence o.
Ya hoca seçmekte Fenerbahçe gibi olmazsak ben her türlü zaten Beşiktaş'ın hoca gelir gelmez kim olursa olsun o kişi bilmiyorum. En azından iyi galibiyet serisiyle başlayacağımızı düşünüyorum. Bu sene de Beşiktaş'ın ilk ikiye, ilk üçe oynaması bana yetecektir zaten. Genel hocayla
Valla
beraber.
tepedeki takımın şampiyonluk karşısındaki reaksiyonu sıkıntılı olduğu için ben çok da yani iki galibiyet fazlamız olsa kesin derdim de yani kesin yani çok abartılı olur da.
Sadece Trabzon'u yensek abi zaten puan farkı 9'a düşüyor. Şu an 15 olan puan farkı Trabzon'u yensek.
Ya ben bu hafta itibariyle Trabzon'un şampiyon olduğunu düşünüyorum. Bu bir. İkincisi yani bir şey söyleyecektim ama unuttum muhtemelen. Araya laf kaydı. Yok, bu antrenörlerle ilgili olan kısım için söyleyecektim. Bir antrenörün 6 ay içinde kendini vırt diye göstermesi ve hani şahane bu devam ediyorum demesi bana çok kolay gelmiyor. Hani bunu gösterecekse eğer buyursun gelsin. Ama işler çok öyle yürümüyor
Şey ya
Türkiye'de.
bence benim bu arada hemen lafını kesiyorum. Kendi açımdan şu. Mesela taktiksel şeyi var mı çeşitliliği? Bir de kafayı takıyor mu oyuncuya? Sabit fikirli mi? Yani en azından bunları 6 ayda herhalde gösterir. Öyle be. Yani gelişime açık, değişime açık bir adam mı? Farklı dizilişler deniyor mu? Farklı oyunlar deniyor mu? Ben kendi adıma buna bakacağım sadece.
Yok doğru ama sonuçta hep alınan puanlara bakıyoruz ya, öyle oldu böyle oldu X oldu Y oldu falan filan diye bazen de şeyi unutuyoruz. Bakın burada hep hocayı konuşuyoruz. Aynı zamanda bu takımın bu halde olmasının yine büyük sebeplerinden bir tanesi futbolcu performansları. Veya yapılan transferler veya buna benzer hadiseler. Yani olaydan çok kopmayayım da onu da konuşuruz istiyorsanız. Umarım doğru bir seçenek olur. Ama yine dediğim gibi kimsenin şey tahtası değil bu. Hani ben bunu getirdim. Aa iyi çıkmadı. Ne yapayım? Hikayesi Beşiktaş'a çok zaman kaybettirir. Çok zaman kaybettirdiği gibi aynı zamanda senin söylediğin gibi olmazsa bu 3-4 aylık 6 aylık periyotta biz bunu anlayamazsak o zaman bir sene daha kaybettirir. O bir sene de bize büyük kontratlar kaybettirir. Çünkü dediğiniz gibi
Evet.
kontratlar bitiyor.
O bir sene zaten bence de önemli olan o 1,5'luk. O
Aynen
yüzden sizin
öyle.
dediğiniz şey olarak daha bence de dışarıdan hani en mantıklısı 6 ay. Bu arada şey de değil yani Rıza Hoca'ya söyleseniz 6 ay o da yapar. Ayıp olur belki biraz ama kesin kabul eder yani. Ya da Önder Hoca.
Ya yapmamalı Rıza Hoca da bunu.
Bence de
Yani
yapmamalı ama
Rıza Çalın madem bir hocaysa Beşiktaş'a idareten 6 ay çalıştıracağım diye yapmamalı bunu.
ya onu şey olarak hani hocam ben kongre falan diye belki başkan kongrede seçileyim de tabii ki uzatırız falan diye. Hani iki tarafta birbirine bence de öyle ama karşısında muhtemelen ikna eden biri oldu. Yani işte Ceyhun
Yok
Kazancı
yok, ben hocayı
mesela.
tartışmıyorum ya. Sadece çok kritik bir dönemde olduğumuzu. Bu kritik dönemin zaten sözleşmelerin biteceği döneme denk geldiğini, otomatikman bu futbolcular gidince yerine başka futbolcular alacağımız için bunların bize
Evet.
2
Yani
veya
ben
3 senelik bir
hatta
periyot
söylediğini
olacağını
de
anlatmaya çalışıyorum.
evet, bir de hatta daha da şey olabilir yani şey sözleşme dönemine girdiğimiz için art niyetli bir hoca seçimi de olabilir demek istiyorsun anladığım
Hayır
kadarıyla
demedim.
menajer ilişkileri.
Hiç öyle demek istemedim. Çok masumane söyledim. Dedim ki hoca iyi niyetli olur. Vallahi öyle düşünmedim. Hoca iyi niyetli olur. Ama felsefesi bize uymayabilir. Tamam. Ama biz onu geç fark ettiğimiz için geç fark ederiz. Bak kötü senaryoyu söylüyorum sadece. Sonuçta bu hocanın yeni gelecek hocanın aldıracağı futbolcularla devam edeceğiz biz 2 sene 3 sene temelde. 2 senelik 3 senelik kontratlar yapıyoruz çünkü değil mi? Bir tane kontratların yerine.
Evet.
Tamam. Bunlarla devam edeceğimiz için bu bizim 2-3 senemize mal olabilir anlamında söyledim. Yani
Yani
herkes hani herkesten diye birden kurtulduğumuz kadar rahat kurtulamıyoruz. Bir sürü örneğimiz var. Hala devam eden örneklerimiz var yani. Anlatabildim mi?
Lens ki Adem dönüyormuş herhalde takım da. Ya
Evet,
o haber
çünkü
bana Şenol Güneş mesela şeyi yaptırdı direkt. O dönüyorsa
ha.
Şenol Güneş geliyordur dedim.
Ha, bu arada muhabirlerden falan bahsedelim. Bence bunlar zaten işi sabote, yani futbolu sabote eden bunlar. Bunlar sabote ediyor. Ve bile isteye sabote ediyorlar. İşleri bu çünkü.
Onların yazdıklarına itibar eden çok fazla insan var ayrıca. Mesela yani kendisiyle alakalı hiçbir şey fikrim yok. Adını öylesine söylüyorum. Şu an Fırat Güner mesela. Eminim ki onun gibi düşünen onu o öyle yazdığı sayesinde mesela 1.000 kişi aynı fikire geliyordur onunla. 1.000 kişi aynı fikirdedir ha.
Evet,
An itibariyle.
toplumu öyle yönlendiriyor. Her yöneticinin belli adamı var.
Evet.
Ya arkadaş Türkiye'den bahsediyoruz. İnsanlar enteresan enteresan şeyler söylüyorlar ve bunlara inanan bir sürü insan var. Hani bu sadece futbolla ilgili değil. Seyitan, senin bahsettiğinle ilgili de söylüyorum üstü kapalı olarak. Yani çok alakasız bir şey söylüyorsun. Aa, bundan dolayı falan, hani anladın mı? Yani futbol lobisi var, offside lobisi var, VAR lobisi var. VAR oğlu var, anlatabildim mi? Puan lobisi var, ne varsa. Bunlar var ya, bunların bazıları doğru ya. Tamam, böyle enteresan şeyler çıkıyor. Ama bu bize gerçek olan problemin üstünü örtüyor. Ben şuna mesela çok ya, çok üzülüyorum ya. Hani arada gördüğüm, takip ettiğim şeyler de var. Atıyorum işte hani Murat Özen şey neydi o sakallı çocuğun adını unuttum.
Bülent Ustun.
Yok yok, o değil. Bu yine televizyonlara falan da çıkıyor.
Adını unuttum çocuğun. Alper Bahadır mı, kim abi?
Değil yani. Değil abi, değil.
Sercan falan ne?
Değil abi. Şey, A Spor'a da çıkıyor, ne bileyim şeye de
Ergen,
çıkıyor.
Ergen abi. Heh,
tamam. Şimdi ben bunların mesela Sergen Yalçın Polimi'nde şeylerine bakıyorum. Hiçbir fikirleri yok. Yani var bir fikirleri ama asla bir şey söylemiyorlar. Sadece olay bittikten sonra söylüyorlar. Ya bunu ben hazmedemiyorum. Veya Sercan Dikme için de, veya Fırat Günayer için de, veya bilmem ne için de, tamam mı? Herkes o kadar siyasi, o kadar politik ki. Ya arkadaş, senin bir görüşün varsa söyle ya. Bu görüşün illa o kulübün başkanıyla, teknik direktörüyle veya futbolcu veya taraftarıyla birleşmek zorunda değil. Sen o ya, zaman
bir şey senin yapıyorsun. Sözün abi, senin sözün herhalde konuşup hiçbir şey söylemeyenlere, değil mi?
Hayır, konuşup bir şey söylemeyenlere değil abi. Çok politik davranıyor insanlar. Ve bir sürü insan bunları takip ediyor ve sözlerine çok kıymet veriyor. Ama en önemli konularda hani Sergen Yalçın ne olacak, işte başkan öyle mi olacak falan, hiç kimsenin sesi çıkmıyor. Aman ne olur ne olmaz ben şeyde kalayım falan diye. Zaten Hürriyet'teki İsmail'leri falan filan söylemiyorum bile. Onlar çok ayrı bir şey. Hani ayrı klasmanlar var. Klasman değişiyor bunlar.
Yani geçmişte mesela bu hoca konusunda biz çok etkilenmiştik abi zaten. Şenol Güneş zamanı, İbrahim Seten.
Evet abi. Mesela. Evet
o
abi.
Da çok bizi direkt, bu olay bizi anlatıyor zaten direkt yani.
Yani doğru hadiseler değil bunlar. Beşiktaş'ın o yüzden, ama Beşiktaş büyük camia. Yani kim ne yaparsa yapsın o şeyden arınır, o üzerindeki yükten arınır ve tekrar küllerinden doğar. Ondan da kimsenin şüphesi olmasın. Hani bugün Ahmet olur, yarın Mehmet olur, öbür gün başka birisi olur. Tamam, bir şekilde Beşiktaş tekrar küllerinden doğar. Bu Beşiktaş'ın gerçeği. Benim tek nacizane söylemeye çalıştığım şey, ya arkadaş, Trabzon'la yarışır mıyız, yarışmaz mıyız, ikinci mi oluruz, üçüncü mü oluruz, yoksa sekizinci mi kalırız? Bilmiyorum. Ama bundan sonrası, bu sene değil ve bundan sonrası ile ilgili ise lütfen bence şey yapmasınlar. Ya birazcık daha oturup düzgün karar versinler. Bu verdikleri karar yanlıştır anlamında söylemiyorum. O yüzden o getireceği futbolcular sıkıntılıdır da demiyorum. Menajer ilişkisi olan da söylemiyorum. Böyle bir şey de söylemeye çalışmıyorum. Ama gelecek
o olmuştu biraz açıkçası da.
Ha, gelecek hoca şeyi belirler. Ben bu yönetimin, özellikle de Ahmet Nur Çebi'nin bu konularda çok beğeniyorum.
Yani, hassas davranıyor sanki abi, değil mi?
Çok beğeniyorum. Adam kendi kasası gibi düşünüyor. O yüzden hani bu başkanlık tarzı benim için çok şey, en azından finansal açıdan yani gurur duyuyorum yani. Bu böyle bir paraya ihtiyacı yok. Öyle bir şey yok. Paraya ihtiyacı olsa bile yapacak bir karakteri yok. Bence gayet o konularda karakterli ve dik duran bir adam. Bunun da hakkı verilmeli mutlak suretle. Yani Ali Koç'un Fenerbahçe'yi dolandırdığını düşünür müyüz biz? Düşünmeyiz, değil mi? Yani Ahmet Nurşe bile dolandırmıyor Beşiktaş'ı. Dolandıramaz yani. Öyle bir şey ihtimal yok bence yani. Öyle bir durum söz konusu bile olamaz. Ve etrafındaki insanların da bunu yapmasını engeller benim fikrim. Yani öyledir.
Öyle bir düşünce veriyor.
Ben de aynısını düşünüyorum.
Ama inşallah bu sezonu güzel kapatırız. Ama bence bu hafta itibariyle bu Fenerbahçe... Ha, şunu söyleyecektim. Ya şimdi aklıma geldi. Bak, lafı dolandırıp duruyorum. Beşiktaş'ın aradığı antrenör kriterleri birebir Türkiye'de bir hocayla uyuşuyor. Kimle?
Önder Hoca'yla.
Hayır. Yaşı, nationality'si, yani uyruğu. Ha. Kimle uyuşuyor?
Uyruğu Vitor'la uyuşuyordur.
Aynen öyle.
O şeye yani, gidiyormuş ama.
Neye gidiyor?
Brezilya'ya diyorlar şimdi.
Tamam. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Aradığın kriterleri al, Türkiye'deki versiyonuna koy. Ben beni korkutuyor. Beni korkutuyor o yüzden.
Ben, bence Fenerbahçe'de mesela hiç kimse başarılı olamaz. Ben Vitor gelirse biz de başarısız olur diyemem mesela.
Abi iyi futbol oynatması gibi bence.
Bence Vitor hoca değil bence yani.
Yani bence biz son dönemdeki şeyde hani son dönemdeki bu iyi kısmen iyi yönetilen halimizde çok nasıl diyeyim? Yani mesela Şenol oraya gitse orayı da şampiyon yapamazdı. Bizi yapar. Vitor orada başarısız olur. Ki ya bence hiç şey onların çözümü hocayla alakalı sorunu hocayla alakalıymış gibi gelmiyor. Bu arada ben yani, de fazla beğenmiyorum şey olarak ama hani adamı ekstra da kötü gösteriyor bence Fenerbahçe.
Ya Fenerbahçe'nin acil başarıya ihtiyacı olduğu için ve tabii onlara gösterilen başka bir antrenör grubu daha sonra Vitor'un gelmesi öyle gösterilmiyor. Doğru söylüyorsun. Bir kere eksi başladı adam. Ama Fenerbahçe kadrosu gerçekten iyi bir kadro. Ve hani gerçekten oynamaması gereken adamlar oynaması gereken yerlerde oynuyorlar. Çok ben, enteresan yani.
Nasıl oynadı onlar abi? İyi miydi Fenerbahçe? İzleyemedim ben maçını da.
Fenerbahçe baskılıydı. Çok da gol pozisyonuna girdi. Atamadığı da oldu ama yani çok harika goller yedi. İnanılmaz harika goller yedi. Yani. Hele ilk gol 43 metreden mi ne?
Evet onu gördüm. Çok iyi.
Yani bütün mevzu Gustavo'ya patladı ama yani Fenerbahçe maçını mesela biz Beşiktaş'ta değerlendirecek olsak Fenerbahçe'nin de bence en zayıf yeri defans hattı. Bizim de en zayıf yerimiz defans hattımız ama mesela Fenerbahçe bize karşı çok baskılı oynayacaktır. Beklemeyecek yani. Beklemeyecek, önde oynayacak. Ve yani şu an Ali Koç'un son maçı falan olabilir o. Eğer biz yenersek o stat iner aşağı yani.
Umarım yenir.
Falan tarzı biri olsaydı.
Kim tarzı?
Enkudu gibi patlayıcı biri olsaydı. Ben de çünkü bizim yarı sahada oynanacağını düşünüyorum.
Yani Enkudu mu olurdu bilmiyorum ama mesela Abubakar olsaydı çok ekstra bir şey olabilirdi yani.
5 dakikalık Batshuayi yeter onlara abi. 5 dakikalık Batshuayi.
Güven Batshuayi çıkar herhalde. Değil mi?
Bence de çünkü çok iyi bir ikili oldu gibi geldi bana onlar.
Onlar Sivas maçında da birlikteydi.
Evet.
İnşallah öyle yani inşallah çok enteresan çıkacak değil mi şimdi? Yani ne olduğu belli değil. Kimle çıkmasını istersiniz siz?
Yani ön üçlüde Gezal, Batshuayi ve Güvenli çıkmasını istiyorum. Yani orta sahada Oğuzhan Josep Piyan'ın çıkmasını istiyorum. Bence Can'ın de sonradan girmesini istiyorum.
Tamam. 3-3.
Geri dörtlüsü.
Defans, tombala, çekin, koyun.
Defans da aynen.
Tamam. 4-3-3 mi yaptın?
Evet abi.
Evet.
Tamam, 4-3-3.
Kesin 4-3-3. O 4-1-4-1 saçmalığı değil yani. Net bir 4-3-3. Ben evet de onu istiyorum.
Ki tamam, zaten yani bence son maç 4-3 oynadı Beşiktaş. 4-1-4-1 diye oynamadı.
4-3-4-3 oynadı. Yani. Öyle de. Hani Josef geldi diye ben onu net şey yapmayayım. Yani bir 6-8 yapmasın. Bence net bir 4-3 olsun o. Ben de öyle ya, düşünüyorum. Şeyde de stoperi ben Vida kesin oynatır.
Tabii.
Hoca sanki arası iyi gibi. Bu arada o Önder Hoca çıkacaksa yani. Şimdi ikili ilişki onunla da konuşmuş muhtemelen. Takımın kaşarlarını yanına almış hoca. Hani beni mahcup etmeyin falan demiş olabilir. Yanına da ben Necip'i koyarım.
Ben de.
Evet abi Necip. Yani bilmiyorum ya.
Bence bir farklı da yeneceğiz bu arada.
Ya inşallah. Ya inşallah. Çok yani büyük uçurur bizi ya. Yani bizim Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenmemiz bu şeyimizle, bu psikolojimizle bizi uçurur, zaten Fener'i bitirir. Otomatikman zaten herhalde işte o zaman hani Konya'yı da geçebilirsek ikinci oluruz.
Geçeriz ya. O zaman Konya'dan İlhan Palut'u alalım Uygar'ın dediği gibi. Geçmek için stratejik bir hamle olur.
Oğlum Galatasaray mıyız biz? Sürekli oynayacağımız adamların hocalarına, şeylerine, futbolcularına transfer teklifi yapalım.
Abi o zaman skoru tahminini alalım. Ondan sonra kapatalım bugün programı. Ne diyorsunuz? Abi,
çok mutlu ettiniz beni ya. Valla büyük güven aşıladınız bana. Ben o zaman 3-2 alırız diyorum. Madem öyle.
Ben de yani biz farklı yeneceğiz. Çok eminim bundan. Ama 2-1 de olabilir 3-2 de.
Ben artık bunun bir gelenek haline geldiğini düşündüğümden 4-3 alırız diyorum abi.
İyi, güzel olur.
Böyle eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yoksa kapatalım.
Yok, dilinize, ağzınıza sağlık. Teşekkür
Sizlerin
ediyorum
de.
ikinize de.
Çok teşekkür ederim.
Sevgili Forza dinleyenleri, keyifli dinlemeler, iyi haftalar.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.